Ayrım 2. Kurtuluş çok bozuldu. Hayko Bağdat. Sayfa 17. Celil Yoldaş yalnız değildir. Örgütün adını söyleyemem. Mübarek Ramazan ayında günah yazar. Fakat inanın ki 12 Eylül öncesi devrim hayaline biraz olsun yaklaşabildiysek bu teşkilatın korkusuz mücadelesi sayesindedir. Lenin Yoldaş'ın açtığı yol geleceğimizi aydınlatan en önemli meşalemiz de elbet. Devlet sermayenin sopası olarak şanlı yürüyüşümüzü durdurmak için davranacaktı, bunu biliyorduk. Fakat kuşkusuz ki en az devlet kadar aşılması gereken engel sol görünümlü revizyonistlerdi. Örgütün önemli simalarındandı Celil. Yoldaşlarının yanılmaması için çok emek verdi. Çok uzun tartışmaları göze alarak hem kendi teşkilatına hem de diğer yoldaş örgütlere meseleyi tarif etti durdu. Anlamayacak ne vardı ki zaten? Kitlelerin devrim saflarında çoğalması ancak sistemin onlara dayattığı çelişkilerin keskinleşmesi ve büyümesiyle mümkün olabilirdi. Ufak tefek reformlara tav olmak yükselen mücadelenin ivme kaybetmesine yol açacaktı. Peki sendika toplu sözleşmede istediği ücret artışını elde edince sömürü düzeni değişecek miydi? Hayır, tam tersine işçi sınıfı derin uykusuna hapsolmaya devam edecekti. Dolayısıyla sendikal başarılar dediğimiz nane, karşı devrimci tuzaklardan başka bir anlam ifade etmiyordu. Faşist hükümetin çıkardığı siyasi affı ele alalım. Devrimci tutsaklar bu afla özgür mü olmuşlardı yani? Hayır, tam tersine eline elma şekeri verilmiş çocuklar gibi kandırılmış olacaklardı. Gerçek özgürlük için üretim araçlarını ele geçirmekten başka bir yol yoktu. Dolayısıyla Celil ücret artışlarına da, siyasi aflara da karşıydı. Uzlaşmaz karşıtlık büyümeli, gözler açılmalıydı. Üniversiteye girdikleri yıldan beri mücadeleyi ortaklaşa yürüttükleri Hüseyin ve Mehmet'in Celil'in teklifiyle örgütten uzaklaştırılmaları tam da bu yüzdendi. Reformculara verilecek en ufak bir taviz, engebeli ve sarp devrim yolunda tökezleme sebebiydi. Darbe oldu haberi tam da böylesi bir tartışmanın ortasında duyuldu. Asker yönetime el koymuş, tüm evlere baskınlar başlamıştı. Örgütün 11 kişilik tepe yönetiminden sadece 4'ü burada anlatmamda sakınca olan yöntemlerle yurt dışına kaçmayı başardılar. Bundan sonrası sürgünde de olsalar mücadele azmini yeniden örgütlemenin süreciydi. Celil devrimci mücadele sürekliliği gerektirir diyordu her fırsatta. Celil aynı memleketteki gibi bu süreci en iyi ve en hızlı kavrayan siyasi aktör olmuştu. Her sabah kaldıkları bir odalı evde içtimaya kalkmaları gerekliliği fikri de Celil'den gelmişti. Disiplin elden bırakılırsa sistem iradeyi ele geçirirdi. Tekneyle Yunanistan üzerinden kaçarlarken bütün gece uyumayıp görevin başarıyla gerçekleşmesinde yatsınamaz katkı sağlayan yoldaşları Nurettin'in markette tanıştığı Joseph'le kahve içmeye gitme talebi 2 hafta kadar tartışıldıktan sonra kabul görmemişti. Belçika casus yuvasıydı ve herhangi bir Belçikalı ile ilişki kurmanın bazı kuralları olmalıydı. Joseph, Celil'in ısrarıyla talep edilen özgeçmiş formunu zamanında getirmemişti çünkü. Yine Nurettin'in şehir merkezindeki sinemanın büfesinde çalışma talebi Celil tarafından infialle karşılanmıştı. Parasız olabilirlerdi, açlık artık dayanılmaz hale gelmiş olabilirdi. Fakat bu hal eğlence adı altında kitleleri özünden uzaklaştıran, yozluğun bir parçası olarak düzene teslim olmalarını gerektirmiyordu. Devlete teslim olmayan irade açlığa da pabuç bırakmazdı. Nurettin'in örgütten tasfiyesi çok zaman almadı zaten. Abuk sabuk bir herifti, gitmesi iyi oldu. Gerçi Nurettin'in gider ayak teşkilata sunduğu katkı az buz değildi. Nurettin bulup getirmiş de olsa Avrupalı sol partilerin mültecilere tahsis edilecek radyo frekansları broşürüne duyarsız kalmama kararı aldılar. Celil İngilizce bilen tek yoldaş olarak öyle ağdalı bir dilekçeyle başvurdu ki belediyeye, tam 3 frekans örgütün emrine sunuldu. Paris, Londra ve Brüksel'de haftada 3'er saat hem de Türkçe yayın yapabilecek olanak bulunmuştu. Mücadelemiz yeniden büyüyordu. Londra frekansının başına geçmek ve oradan düzenli radyo yayını yapmak Celil'e uygun görünmüştü. Celil gerekli son talimatları yoldaşlarına tebliğ ettikten hemen sonra trene atladı ve yollara düştü. Radyo yayınlarının başladığı 3. ayda Londra'dan bir mektup geldi. Londra Belediyesi'nden ilgililerin dikkatine diye başlıyordu. Yoldaşlar sahip oldukları yarım yamalak İngilizce ile olumsuz bir şeyler olduğunu hissettiler. Celil kapatıldı diyordu mektup. Bir göz odalı ev ölüm sessizliğine bürünmüştü. Kesin faşist darbe hükümeti İngiltere'deki işbirlikçileriyle Celil'in başını yakacak bir yöntem bulmuştu. Mektubu alıp Joseph'e götürmekten başka çare yoktu. Bu işi ancak Nurettin hallederdi. Onu da örgütten atmışlardı. Eski bir yoldaş kızgınlıkları unutabilmeliydi. Nurettin öfkesini bağrına basarak bu görevi kabul etti. Joseph insaflı adamdı, tercümeyi yaptı. Celil kapatıldı meselesi gerçekti. Mektubun aslı şöyleydi. Londra Belediyesi'nden ilgililerin dikkatine. Türkçe diline tahsis edilen ve başvurunuz üzerine yönetimini aldığınız frekansımız 3 aydır faaliyettedir. Bu hizmetin sorunsuz sağlanması için tarafınızdan gönderilen Mr. Celil, geldiği günden itibaren bir takım sorunlara sebep olmuştur. Belediyemizin ilgili departmanında görevli psikoloğumuz konunun çözümü için devreye girmiştir. Üzülerek belirtmeliyiz ki Mr. Celil'e yapılan tetkikler sonucu şizofren teşhisi konulmuştur. Kendisi Londra yakınlarında bir hastanede müşahede altına alınmıştır. Yakınlarına ve ailesine haber vermenizi rica ederiz. Nurettin iki kelimeyle yoldaşlarına durumu açıklayıverdi. Deliymiş pezevenk. Temmuz 2015 Kınalı Ada. Acilen birisini gömmemiz gerekiyor. Köln Ermeni Kilisesi yönetim kurulu üyeleri işi hep ağırdan alıyorlardı. Ne zaman konu açılsa, ah evet, ilk fırsatta yapalım artık şu işi diyerek geçiştiriyordu mevzuyu Başkan Bey. Gerçi Kayserili Harut Yundayday yaşadığı Pangaltı sokaklarında gezerken bir gün kendisine Köln Ermeni Kilisesi yönetim kurulu başkanı sıfatlı bir kartvizit yaptıracağını hiç düşünmemişti. Mevzu bahis kilisenin bugünkü başkanı Minu Hanım ise o zamanlarda 18'inde manken gibi bir kızdı. O da Pangaltı'dan göçmüştü Almanyalara. Anlayacağınız Pangaltılı Ermeniler Köln'de oldukça nüfusludurlar. Minu Hanım Katoliklerden 100 yıllığına kiralanan o ilginç tasarımlı kilisenin en büyük eksiği olan kubbe meselesine de çözüm bulan başkandı. Ermeni kiliseleri kubbeli olur fakat kiralanan Gotik Katolik Kilisesi'nin mimarisine dokunmak yasak. Binanın tepesine kubbe konduramıyorsan cemaatin tepesine kondurursun olur biter. Minu Hanım kilisenin ön sıralarının bitimine iki büyük direk monte ettirdi. İki tane de arka sıraların sonuna koydurdu. Sonra tavana dokunmadan koca bir Kızılay çadırı bezini gerdiriverdi direklere. Bezi biraz gevşek tuttu, hafif bombe verdirerek simetrik bir oval haline getirmeleri pek kolay olmamış diyor görgü şahitleri. Dört direk üzerinde yükselen çadır bezinden kubbe altında cemaatin kendisini Feriköy Ermeni Kilisesi'nde hissetmeye başladıklarını da söylüyorlar. Konuyu dağıtmayın. Minu Hanım 18'inde Köln Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu'nun genç ve idealist bir üyesi olarak her toplantıda konuyu mutlaka açıyordu.
Harut Yun Bey, ne zaman gidip konuşacaksınız belediyeyle?
Ah evet, ilk fırsatta yapalım artık şu işi. Fakat Harut Yun Bey devlet kapısına gitme korkusunu bir türlü bastıramıyordu. Memleketinde yaşarken edindiği bu korku haklı mıydı, haksız mıydı bilemiyorum. Fakat bavuluyla beraber ta Köln'e kadar yanında taşıdığı gerçekti. Harut Yun Bey en sonunda çıkardı baklayı ağzından.
Gidip konuştum belediyeyle arkadaşlar. Maalesef talebimizi kabul etmediler.
Genç Minu çok sevdiği başkanlarının bu cümleyi kurarken kimseyle göz teması kurmadığını fark etti.
Mahcubiyetten mi böyle yaptı acaba diye düşündü, çok kızmıştı.
Ertesi sabah üzerine şık bir kıyafet geçirerek dayandı belediyenin kapısına.
Günaydın hanımefendi, benim adım Minu. Nasıl olur da böyle bir talebi geri çevirirsiniz? Çok zor durumda olduğumuzu anlamıyor musunuz? Ölülerimizi gömecek bir mezarlığa ihtiyacımız var. üzerine Ermeni mezarlığı tabelası asacağımız bir parça toprak tahsis etmenizin ne zararı olur ki devletinize? Biz artık buralarda yaşayacağız ve kendimizi...
Memur kadın sert bir ifadeyle sözünü kesti.
Hangi talepten bahsediyorsunuz? Belediyemize böyle bir başvuru olmadı ki.
Başkan yalan söylemişti. Devlet kapısına gitmektense gözlerini yere devirip kabul etmediler demeyi tercih etmişti.
Minu çok saygı duyduğu başkanlarının ardından korkak herif diye mırıldandığı için kendisinden utandı utanmasına, ama iş başa düşmüştü artık. Ağdalı bir dilekçe yazıp uzattı memur kadına. 3 gün sonra yanıt geldi.
Kent belediyemize başvurarak Köln Ermeni topluluğu için ihtiyaç olan mezarlık alanı talebiniz kabul edilmiştir.
Çığlık çığlığa evin içinde koşuşturmaya başladı Mino. 18 yaşında koca koca adamların çözemediği problemi şak diye halledivermişti işte. Biraz sakinleşip belediyeden gelen evrakı tekrar okumaya başladı. Ancak ile başlayan ikinci paragrafı o zaman fark etti.
Ancak şu adresteki mezarlık alanının Köln Ermeni topluluğuna daimi tahsisi için 1 yıl içerisinde ilk defin işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Aksi halde mezarlık tahsisi mümkün olamaz.
Bu Avrupalılar ilginç insanlar, mutlaka vardır bir bildikleri. Köln Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu rutin perşembe toplantısı için salondaki yerini almıştı. Genç Minu heyecanla yerinden kalktı ve söz istedi. Ben belediyeye başvuruda bulundum. Mezarlık talebimizi kabul ediyorlar. Fakat acilen birisini gömmemiz gerekiyor Başkan Bey.
Görgü şahitleri o günlerde tüm cemaatin birbirine aynı şeyi sorduğunu söyler durur.
Silva Hanım, dedeniz nasıl oldu? Böbrek hastalığı da pek fena kardeşim, insanın belini büküyor.
Artocuğum, yayanın Alzheimer'i ilerlemiş diyorlar. Nasıl şimdi durumu?
Sırpuhi tantik kalp krizi geçirmiş, kurtulmuş be.
Allah'a çok şükürler olsun ki 4. ayda bir Ermeni öldü. Gömdüler.
Ağustos 2015, Kınalı Ada. Ebedi Hayat Danışmanı. Yaşam Radyo'nun en havalı programı bizimkiydi vallahi. Radyo yöneticileri şimdilerde sizlere pek normal gelen çok dilli yayıncılık politikasının cesur öncüleriydi.
Eski zaman zannetmeyin, milenyumun ilk yıllarından bahsediyorum. Çok dilli yayıncılık dediğimde kadim Anadolu dillerinde müzik çalabilmek kadar yani.
Bizim program Ermeni kontenjanını dolduruyordu. Adı da fena şekilde sözde kalanlar.
Sözde soykırım, sözde vatandaş, sözde kalanlar.
Çaktın köfteyi.
Her hafta korkulan konuları cart diye ortaya atmalar, ilginç röportajlar, az duyulmuş ezgiler derken merkez medya için bile kaynak haline gelmemiz uzun sürmemiş.
Böyle işlere gönül veren kurumlar genelde fakir olurlar. Radyoda kuruş para yok. Bırak programcılarına ücret ödemeyi, tam tersine her birini potansiyel çevresinden reklam getirecek pazarlamacı adayı şeklinde görüyorlar. Fakat benden diğer programcılardan olduğundan biraz daha umutlular.
Yahu Hayko, siz Ermeniler tüccar adamlarsınızdır. O kadar Ermenice müzik çalıyorsun. Bir soru ver be çevre esnaflara falan. Belki 2-3 reklam alırız ha.
Benim tavrım çok net. Zengin Ermenileri tanımayan Ermeni olduğumu belli etmemek için her seferinde kibirli bir edayla
''Tabii abi, çok insan var dediğin gibi olan, dur ilk fırsatta kapılarını çalayım.'' diye cevap verip geçiştiriyorum.
Bizim babadan kalma emektar matbaa İstiklal Caddesi'nin en şatafatlı ama en bakımsız binası olan Tokatlıyan Han'ın bodrum katında 40-50 metrekarelik bir küçük atölye. Bina adı Yan ile biten tarihi bir Ermeni mülkü olmasına rağmen bizim bodrumun esnafları arasında sadece tek Ermeni mevcut. İlk iş gidip ona sormalı. Uluslararası cenaze levazımatçısı Berç Kaç. Tesadüfe bakın ki tam o sıralar bizim Berç Kaç firmasına reklam yatırımı yapmak için iyi bir bütçe ayırmış. Mesela müşteri memnuniyetini arttırmak için bizim matbaaya ekstra formlar bastırmış. Cenaze sonrası ölü yakınlarının kendisine ödedikleri paranın hangi hizmetler için olduğunu bilmeleri gerektiğini düşünüp hazırlattığı iş detay formu emrinizdedir. Kalemlerden birkaçı şöyle. Ölüyü evden çıkarma. Morga nakliye.
kilise morg kirası, gasilhane, gasallar, pamuk, kefen, cenaze araç kirası, mezar kazıcılar, tabut taşıyıcılar, gömücüler, ceviz tabut, tabut üstü pirinç haç, kıdemli papaz, düz papaz, okuyucu, servis bedeli. Sadece form bastırmak yeterli değil elbet. Berç abi gerektiğinde telefon numarasının şak diye bulunabilmesi için promosyon ürünler de yaptırdı. Bloknot, kalem, buzdolabı magneti, kolonyalı mendil. Magnet ile kolonyalı mendilin üstünde kocaman puntolarla slogan yazılmış. Ebedi hayat danışmanı. Gittim sordum, hemen kabul etti. Ama bir şartı vardı. Reklam metnini kendisi yazıp kendisi okuyacakmış. Müşterileriyle kurduğu özel ilişki bunu gerektirirmiş. Bu yakınlığa yabancı bir adamı sokmak olmazmış. Radyo yöneticilerine müjdeyi verdim. Artık sözde kalanlar kuşakta iki reklam birden yayınlayacak. Biyodermile istenmeyen kıllara son. Uluslararası cenaze levazımatçısı Berç Kaç. Diğerini radyocular bulmuş. Berç abi bir hafta kadar metni düşündü. Cenaze levazımatçısı radyodan müşterilerine ne söyleyecekti? Mesleğinin duayeni olmak kolay değildi. Üstelik bu reklam hani zamanında mezar kazıcısı olup da şimdi kilise dibinde izbe bir dükkan tutup ortalıkta levazımatçıyım diye gezen şebeleklere haddini bildirmek için iyi bir fırsattı. Berç abi en az 5 metin yazıp evde ayna karşısında okuyup hiçbirini beğenmeyerek kağıdı buruşturup atmış diyenler var. Mesele yavaş yavaş bir reklam metni olmaktan çıkıp ulusa sesleniş konuşması kıvamına gelmek üzere. En sonunda işi kıvırdı bizimki, metin hazır. Abi gel, bizim ofisteki FHB-800 Sony çift kaset çalarda bir ön çekim yapalım. Olmadı, radyonun stüdyosunda okursun. Geldi okudu, bence tamamdı, harika bir metin olmuş. Rutkay Aziz okusa Berç abinin eline su dökemez üstelik. Kaseti alıp radyoya götürdüm. Tekniker arkadaşlar kaydı biraz temizleyecek, belki arkaya bir fon müziği ekleyecek falan filan. Akşam olmadan radyo yöneticileri fıldır fıldır bana ulaşmaya çalışmışlar. Hayko, kafayı mı yedin sen? Bu reklamı yayınlayamayız biz. Hani ulan çok dilli yayıncılık? Hani Ermeni halkının kültürel mirası? Çerkez reklam getirse yayınlayacaksınız ama, değil mi? Düdükler. Üzerinden yıllar geçti, bu kadar mecrada söz söyledim. Yaşam radyodan yediğim sansürü kimselerden yemedim arkadaş. Kısmet bugüneymiş, o sakıncalı metni kamuoyuyla paylaşmanın zamanıdır. Ağzına sağlık Berç abi. Dipnot, kaç Ermenice cesur demek. Ben Berç Kaç, Kaç Berç, Berç Kaç. Allah sizlere sağlık versin, hastanız olmasın. Ama ya olursa? Sükûnetinizi kaybetmeyin. Önce doktora gidin. Sonra doçente, olmadı profesöre gidin. Yine olmadı bana gelin. 40 yıllık büyük tecrübe ile ölülerinizin gömülmesi, gömülen kemik bakayalarının başka bir mezara nakli, soğutmalı kabinlerle ölülerinizin yurt dışına gönderilmesi, gümrük işlemleri bizden sorulur. Ben Berç Kaç, Kaç Berç, Berç Kaç, ebedi hayat danışmanınız. Arayacağınız zamanı bilirsiniz. Hayırlı işler Berç abi, bol kazançlar dilerim. Eylül 2015, Kınalıada. İkinci ayının sonu, sayfa 32.